Ayrım 23, Canavar, Peter Benchley, sayfa 257. 28. Stephanie, üşümüş gibi görünüyorsun Markus, dedi. Şarp başını öne eğerek yanıtladı, haklısın. Kollarını göğsünün üzerinde kavuşturmuştu. Ellerini koltuk altlarına sokuyor, gene de titremekten kendini alamıyordu. Sen nasıl oluyor da üşümüyorsun, diye sordu. Üzerimde bir kat ipek, bir kat yün ve bir kat da pamuklu giysi var, diyen kadın Eddie'ye sordu. Kahve nerede? Eddie eliyle göstererek oradaki kutunun içinde, diye yanıtladı. Stephanie uzandı, plastik bir kutuyu açtı. İçinden termosu çıkarıp kapağına kahve doldurarak şarpa verdi. Kahve sertti, tadı acıydı, içine şeker konulmamıştı. Ama onu yudumlayınca şarp sıcak oluşundan ötürü memnun oldu ve teşekkürler dedi. Genç adam saatine baktı. Yaklaşık olarak 3 saattir denizin altındaydılar. Aşağı yukarı 750 metre derinlikte ve tabandan 150 metre kadar yüksekteydiler. Kapsülün çevresine toplanan ve sonra hemen kayboluveren küçük ve tuhaf yaratıklardan başka bir şey görememişlerdi. Eddie mikrofondan sordu. Aracı deniz dibine indirmeme ne dersiniz? Darling'in sesi hoparlörden duyuldu. Olabilir. Belki orada bir köpek balığı görebilirsiniz. Eddie önündeki kontrol çubuğunu öne doğru itti ve kapsül aşağı doğru inmeye başladı. Denizin dibi daha önce şarpın gördüğü ayın yüzeyinin resimlerine benziyordu. Tozlu, boş ve onduleli bir alandı. Denizaltı aracı ön tarafından bir basınç dalgası oluşturuyor ve dipteki çamur yerinden kalkıp araç ilerledikçe kaba bir dalga gibi yükselerek çevreye dağılıyordu. Birdenbire Eddie yerinde durulup ''Hey tanrım!'' dedi. Şarp sordu, ne, nedir o? Eddie eliyle şarpın lumbuzunu işaret etti ve genç adam elini gözlerine siper ederek yüzünü lumbuzun camına yapıştırdı. Gördükleri için önce yılanlar diye düşündü. Burada belki de 1 milyon yılan var, ölü bir bedenin üzerine doluşmuş kaynaşıyorlar. Ama sonra baktıkça şöyle düşündü. Hayır, bunlar yılan olamazlar, bunlar yılan balıkları. Ancak hayır, yılan balıkları da olamazdı. Bu hayvanların yüzgeçleri vardı. Bunlar tuhaf olsalar da balıklardı. Bükülüyor, kıvranıyor ve oradaki etleri parçalıyorlardı. Biraz et parçası koptu ve suda yüzerek oradan uzaklaştı. Aynı anda sudaki daha küçük çöpçü balıkları ete saldırıp onu parçalayarak yiyip bitirdiler. Yılan balığına ya da yılana benzer yaratıklardan biri yediği etten ayrılıp geriledi. Üzerine doğru gelen ışıktan şaşırmış ve denizaltı aracının çekimine kapılmıştı. Yüzünü şarpın bulunduğu lumbuza doğru dürttü ve sanki tüm aracı karnına sokacakmış gibi ağzını açıp lumbuza çarptı. Hayvanın yüzü yalnızca bir ağız ve kenarları da diş şekline girmişti. Bedeni avında bir delik açmak üzere zorlayan bir türbüşon gibi bükülüyordu. Şarp, tamam, bu bir taşemen, diyerek hayvanı tanıdı. Kendinden daha büyük hayvanların bedenini delip orada yerleşen ve onların yaşamını kemiren bir hayvandı bu. Eddie denizaltı aracını olduğu yerde taşemen yumağının üzerinden aşırmak üzere zıplattı. Onları iki yana doğru itip dağıtarak aralarından geçti. Ve o anda şarp taşemenlerin neyle beslendiklerini gördü. Yüksek sesle bir ispermeçet balinası, diyerek sözlerini sürdürdü. İspermeçet balinasının alt çenesi. Onu görüyor musun? Whip. Evet, diyen Darling'in sesi uzaktan inişsiz çıkışsız dümdüz geliyordu. ''Bu ispermeçet balinasını ne öldürmüş olabilir?'' Darling yanıt vermedi ama bu suskunluğun arasında şarp birdenbire sezinledi. ''Ben biliyorum.'' Ve genç adam gene terlemeye başladı. Aracın önündeki ışığın aydınlattığı su kütlesinin ötesini görmek üzere gözlerini zorladı. Burada balıklar vardı. Onların varlığı şarpı rahatlatıyordu. Whip'in daha önce söylediklerine göre onların varlığı sizin köpek balığından çekinmenize neden olmalıydı. Çünkü balıklar elektromanyetik dalgalarla köpek balığının saldırı uyarısını algılıyorlardı. Aslında balıklar ortada görünmediğinde köpek balığından ürkmeliydiniz. Öte yandan Architeutis bir köpek balığı değildir, diye düşündü Sharp ve elindeki kamerayı lumbuza doğru kaldırdı. 29. Canavarın gözleri şu anda daha çok ışığı algılıyor ve öteki duyu organları sudaki artan titreşimleri kayıt ediyordu. Çok uzakta değil ama ileride bir şey vardı ve o hareket ediyordu. Koklama organları bir yaşam işareti almıyor ve ava ilişkin olumlu onaylamalar yapmıyordu. Biraz daha aç olsa dev canavar daha ihtiyatlı davranacak, karanlıktan geriye çekilip bekleyecekti. Ama bedeninin gereksinimleri beynini acımasız olmaya zorluyordu. Bu yüzden ışık kaynağına doğru ilerleyişini sürdürdü. Kısa süre sonra ışığı iyice gördü. Onun parlaklığı karanlıkları deliyordu. Canavar tüm bedeniyle o şeyden gelen titreşimleri algılamaktaydı. Hareket ve titreşimler onun için yaşam belirtisi demekti ve böylece yaşayan şeylerin kokusunu alamamasına karşın canavar o şeyin canlı olduğuna karar verdi ve saldırdı. 30. Mikrofona doğru canavar dipte de değil diyen Eddie sözlerini sürdürdü. Yukarıya çıkıyoruz. Kontrol çubuğunu yeniden geriye doğru çekti. Sharp Eddie'nin önündeki göstergelerden derinliği belirleyenine baktı. Gösterge metre olarak aracın bulunduğu derinliği veriyor ve Sharp baktığı anda sayılar değişiyordu. Genç adam ama sayılar ne kadar yavaş değişiyorlar diye düşündü. Onların değişiminin hızlanmalarını diledi. İçini çekti ve ayak parmaklarına masaj yaparken onların soğuktan donup donmadıklarını merak etti. Birdenbire kapsül sarsıldı ve bir tarafına doğru yattı. Sharp dizlerinin üzerinden yana doğru savruldu ve bir eliyle aracın yan tarafında bulunan el tutamağına sarıldı. Sonra kapsül olduğu noktada doğruldu ve yükselişini sürdürdü. Sharp sordu, lanet olsun neler oluyor? Eddie yanıt vermedi. Adam kamburunu çıkararak öne doğru eğilmişti. Omuzları iyice gergindiler. Stephanie ise sırtını aracın bölmesine dayamış ve ellerini aracın tabanına koymuştu. Genç kadın da neydi o Eddie diye sordu. Göremedim diyen ve denizaltı aracını doğrultan Eddie sözlerini şöyle sürdürdü. Sanki uçakla uçarken birdenbire hava boşluğuna düşmüş gibi algıladım kendimi.
Bir hava akıntısını mı kastediyorsun?
Hoparlörden Darling'in sesi duyuldu. Olamaz, orada hiçbir hava akıntısı bulunamaz. Adam duralayarak ekledi, orada başka şeyler olmalı.
Whip Darling'in sözlerini kafasında üzümlerken Sharp birdenbire midesinin üzerinde bir kaya parçası varmış gibi duyumsadı.
Oh tanrım işte gidiyoruz diye düşündü.
Kamerasının aracın döşemesine düşmüş olduğunu gördü. Oradan onu aldı, merceklerini ayarlarken parmaklarının iyi çalışmadığını sezinledi. Titreyen ve hepsi birbirinden bağımsızmış gibi görünen parmakları beyninden gelen mesajlara karşı koyar gibi hareket ediyorlardı. Burnunun ucundan bir ter damlası kameranın merceğinin üzerine düştü ve genç adam onu gömleğinin ucuyla kuruladı. Stephanie'ye baktı. Genç kadının sırtı dönüktü ve kamerasını lumbuza dayamıştı. Kadın kamerayı çalıştıran düğmeye bastı ve birkaç saniye içinde düzinelerce kare çekti. Bu arada Stephanie arkasını dönmeden ''Birkaç resim de sen çek Marcus'' diye seslendi.
''Neyin resmini çekeyim? Bir şey görmüyorum ki.''
''Mercek senin gözlerinden daha geniştir. Belki o bir şey görebilir.''
Sharp yanıt vermeye zaman bulamadan kapsül bir kez daha sarsıldı. Bu kez daha sertçe devinmiş ve soluna doğru yatmıştı. Işıkların önünden bir gölge geçerken ışık demetlerini örttü ve sonra gölge gözden kayboldu.
Eddie lanet olsun diye söylendi ve kapsülü doğrultmak üzere kontrol çubuğuyla uğraştı.
Sharp elindeki kamerayı lumbuza dayadı. Objektifi örten kapağı açmak üzere düğmeye bastı. Filmi ilerletti ve kamerayı çalıştırdı. Kapsül denizde yükselişini sürdürüyordu. Sharp Eddie'nin önündeki göstergelere baktı. 959, 958 metreyi gösteren sayıları gördü.
31. Dev mürekkep balığı öfke nöbetlerine kapılmış gibi hızla hareket ediyordu. Kamçılarıyla vuruşlar yapıyor, kancaları dikiliyor, daha sonra bedeniyle bir yumak olup sanki avına acı bir ders vermek ister gibi yeniden tüm gücüyle saldırı durumuna geçiyordu. Tenindeki renkler griden kahverengiye, kızıldan kırmızıya, sonra açık pembeye ve sonunda kül beyazına kadar açılıyordu. Bir kez daha ışıklı şeyin önünden geçerken kendince onu değerlendirdi. Bu şeyin yaydığı işaretler belirsiz olmalarına karşın canavar bir kez daha onu öldürmeye çalıştı.
Suyun içindeki bu şey sert ve kaplumbağanın kabuğu olan bağısı gibi içine girilemeyecek nitelikteydi. Kurtulmak üzere etkin biçimde boğuşmuyor ama tuhaf sesler çıkarıyordu. Yaptığı saldırılar hiçbir şekilde kan fışkırmasına ya da etlerin parçalanmasına neden olmadığına göre artık saldırısını sürdürmemeliydi. Başka bir avı bulmak üzere harekete geçti. Oysa bedenindeki hücreler yatsınmaya alışkın değildiler. Sindirim öz suları beklentiyle akmayı sürdürüyorlardı. Şimdi bunlar canavarın içinde acılara, öfkelenmeye ve şaşkınlıkların doğumuna neden oluyordu. Bir besin olsun da ne olursa olsun diyerek canavar suyun içinde hızla hareket etti. Ancak suyun içinde göreceli olarak yavaş davranıyor, ışıklı şeyin gerisinde kalıyor ve istemese bile onu ardından izliyordu. 32. Denizaltının üzerindeki kaportadan çekerek kendisini yukarıya alan Stefani aracın yan tarafına otururken, "O gerçekten dev gibi bir şeydi," dedi ve geminin kıç üstünde ayakta duran Whip Darling ile Hector'a gülümsedi. Kaportadan çıkan Sharp da gelip genç kadının yanına yerleşti. Temiz havanın keyfini çıkarmak üzere derin derin soluyor, bu arada güvenlikte olmanın zevkini de sürüyordu. Hector sordu, "Onu görebildiniz mi?" "Suyun altında dünyanın en tuhaf yaratıklarından milyonlarcasını gördüm," diyen Stefani ekledi. "Daha önce bunların resimlerinin çekileceğini hayalimde canlandıramazdım bile."
"Hayır, ben aracı sarsan şeyi kastetmiştim. Aracı öyle ne sarstı ki?"
"Bilmiyorum, onu gerçekten görebildin mi?" diyen genç kadın Sharp'a sordu. "Sen görebildin mi?"
"Hayır," diyen Sharp Darling'e dönerek, "Videodan sen bir şey elde edebildin mi Whip?" diye sordu. "Yalnızca bir gölgeyi fark ettim," diyerek yanıtlayan Darling ilerledi ve aracın üzerindeki boyanın bazı yerlerine dokunarak oraları inceledi. Kapsülden ilk önce çıkmış olan araç yöneticisi Eddie iki tayfa ile birlikte deniz aracını dayaklar üzerinde güvence alırken söze karıştı. "O her neyse bizi orada tutmak istemedi. Bize bir kez baktı ve sonra çarptı."
"Olabilir," diyen Darling kapsülün tüm çevresini dolaşmıştı. Şimdi bir şeye dokunuyordu. Sharp eğilip Whip'in parmaklarını boyaya dokundurduğu yere baktı. 5 adet kazıma izi gördü. Bunlar 60-70 santim uzunluktaydı ve bazı yerlerde boya çıplak metale kadar kazınmıştı. Genç adam sordu,
"Dev mürekkep balığının işi bu değil mi?"
Darling başını öne eğerek konuştu.
"Bana da onun marifetiymiş gibi görünüyor." "Eddie, eğer öyleyse canavar bizi şöyle bir yokladı ve sonra uzaklaştı," dedi.
"Bir dahaki sefere ona karşı hazırlıklı olacağız," diyen Stefani konuşmasını şöyle sürdürdü. "Video kameralarını yeniden ayarlayacağım." Kapsülün üstünden güverteye kayan genç kadın Eddie'ye sordu.
"Bir sonraki kalkışın ne zaman olacak?"
Saatine bakan Eddie yanıtladı. 4 saat sonra. Saat 3:30'da dibe inmeye hazır olmalıyız. Tam 4 saat sonra harekete geçiyoruz."
"Sharp, beni hesaba katma. Bir gün içinde yeterince heyecanlandım," diye düşündü ve şöyle konuştu.
"Ben burada kalacağım. TV ekranında deniz kuvvetlerini mutlu edecek pek çok şeyi görebilirim."
"Sen istesen de gidemeyecektin zaten," denizci diyen Hector ekledi. "Yoluna engeller konuldu."
"Kim tarafından?" Hector yanıt vermeyince Sharp arkadaşı Darling'e baktı ve onun yüzünde bir tiksinti ifadesi gördü. Daha sonra emektar denizci arkasını döndü ve denize tükürdü. 33. Doktor Herbert Talley harap kamyonetin villaya giriş yolunu geçerek caddeye çıkışına baktı. Sonra dönüp kapıdan içeri girdi. Salonu geçip koridora çıkarak Manning'in yatak odasına kadar yürüdü. Kapıyı açıp "Uyan Osborne," dedi. Odanın havası bütün gece solunmuş hava ve bayat konyağın kokusuyla iyice ağırlaşmıştı. Talley karşı duvara doğru yürüyüp perdeleri ve sonra pencereyi açtı. Manning anlaşılmaz şeyler homurdandıktan sonra sordu, "Saat kaç?"
"Neredeyse öğle oluyor. Seninle terasta buluşalım."
Osborne Manning dişlerini fırçalar ve kendisine bir fincan kahve doldururken Talley terasta dikilip Castle Limanı'nı gözledi. Villaya 2 kilometre kadar uzaklıktaki havaalanında bir Boeing 747 uçağı inişe geçerken motorlarını tersine çalıştırdı. Ve ortaya çıkan gümbürtü öyle yüksek oldu ki Talley'in daha önce içtiği kahvenin fincanındaki kaşık zangırdadı. Herbert Tally şöyle düşündü. Bu tanrının cezası yerin nesi var ki zengin ve ünlü kişiler burada kocaman evler alıp onları baştan aşağı yeniden döşüyorlar. Günde 20 kez kulakları sağır eden bu gürültüye dayanmanın güzel yanı nerede? Sonunda bilim adamı şu karara vardı. Evet, bu adamlar yalnızca bir giriş yolunun sonundaki özel mülktür tabelasına sahip olmanın ayrıcalığı için buna katlanıyorlardı. Manning sırtına bir bornoz giyinmiş olarak elinde kahve fincanıyla mutfaktan çıkıp geldi. Peki ne var dedi. Sana anlattığım Frith adlı balıkçı var ya, işte o biraz önce buradaydı. Yarım saat önce bir araştırma gemisiyle deniz kuvvetleri üssü arasında geçen ilginç bir telsiz konuşmasını dinlemiş. Yüzbaşı Sharp adlı biri üsse rapor veriyormuş. Bunda ne var diyen Manning sinirli ve sabırsızdı. Akşamdan kalmış olmanın da ona yardımcı olmadığı görülüyordu. Tally'in susup gülümsediğini görünce adam bir kez daha havlar gibi konuştu.
Lanet olsun Herbert, oyun oynamayı bırak. Neler oluyor Tanrı aşkına?
Geminin adı Alice Explorer imiş. Üzerinde bir denizaltı aracı varmış. Burada Architeutis'i arıyorlarmış. Onlar pek emin olmasalar da dev canavarı bulmuş olduklarını sanıyorum ben.
Manning Alice mi? Alice Barnaby olmalı bu diye konuştu.
Bilmiyorum, öyledir sanırım. Burada önemli olan nokta şu Osborne. Dev mürekkep balığı şimdi de burada ve gene aç. Ve şurada çağdaş aygıtlarıyla, deneyimli personeliyle ona varacak bir gemi var. Denizaltı aracından hayvanı görüp inceleyebilir. Filmini çekip onun hakkında bir şeyler öğrenebiliriz. Ve sonra sen onu öldürebilirsin. Eğer...
Eğer de ne demek oluyor?
Eğer canavarı güverteye alabilirsek, sende büyük güç var Osborne. Şimdi o gücü kullanmanın tam zamanı.
Manning duraksadı, bir dakika süreyle düşündü. Sonra ayağa kalkıp içeriye gitti. Tally onun telefonunu çevirdiğini işitti.
Terasın korkuluklarına doğru yürüyen bilim adamı bahçedeki oval şekilli yüzme havuzuna baktı. Havuzun yanında bir su ciğeri tankı, sırt kemerleri ve regülatörü duruyordu. Onların haftalarca olmasa bile günlerdir orada durduğu belliydi. Çünkü üzerleri çam ağaçlarının iğne yapraklarıyla kaplanmış ve kemerlerin arasına bir semender yuva yapmıştı. Tally su ciğerini Manning'in çocuklarından biri tarafından kullanılıp kullanılmadığını merak etti. Belki de zengin adam onu orada üzücü bir anı olarak bırakmıştı. Son günlerde Herbert Tally epeyce rahatsız olmaya başlamıştı. Çünkü Manning akşamlarını konyak şişesi başında geçiriyordu. Çok yakında onun tutkulu öfkesini yitirip yalnızca hareketsizlik ve şaşkınlık içinde kalacağını düşünür olmuştu Tally. Manning'in telefonla konuştuğunu duydu ve düşündü. İyi, belki de bu işleri yoluna koyar. Osbert Manning geriye gelince telefon görüşmesini özetledi. Her şey yoluna girdi. Doğrudan doğruya Barnaby ile görüştüm. Gemi onun dergilerinden birisi için buradaymış. Adamlarıyla görüşmeyi ve bize yarın için bir fırsat tanımayı kabul etti.
Yarın mı? Neden bugün için değil? Fred bugün bir dalış daha programlandırı söyledi.
Denizaltı aracı bugünlük doluymuş. Bermuda yönetimi araca birini bindiriyormuş. Öyle görülüyor ki dev mürekkep balığını öldürmeyi planlamışlar.
Nasıl diyen Tally birdenbire hastalanır gibi olmuştu. Şöyle ekledi. Canavarı öldüreceklerini nereden biliyorlarmış?
Fikrim yok, ancak bu konuda ben hiç endişelenmiyorum.
Nasıl olur da öç alma fikrinden bu denli uzaklaşabilirsin Osborne? Bu yılda neler harcadın sen?
Adamların hayvanı öldürme şansının milyonda bir olduğunu söyleyebilirim.
Neden?
Çünkü oraya gönderecekleri baş mürekkep balığı avcısı senin dostun Lyme St. John imiş.
23. ayrımın sonu. Sayfa 269.